Ayrım 2, sayfa 7. 1. Yakındaki tütün fabrikasının sabah saat 7 borusu kalın kalın öterken uyandı. Kirli camlar ardında kül rengi bir sabah başlamıştı. Sevmezdi böyle sabahları. Vızır vızır gelip geçen taşıtlar çamurlu sular sıçratırlardı üstüne. Bugün de böyle bir gün olacaktı besbelli. Yorganı tepesine çekip yeni baştan uyumayı denedi. Sağa döndü, sola döndü, yüzü koyun, sırt üstü. Anlıyordu uyuyamayacağını. Yorganı atıp kalktı. Kalkınca da karşı sedirde uyuyan iki yaş küçüğünü gördü. Mışıl mışıl uyuyordu. Öküz gibi. Fabrikanın borusu hala kalın kalın ötüyordu. Öküz gibi uyuyordu, evet. Ne fabrika borusu, ne top, hatta ne de zelzele. Kafa işlemiyordu ki aptalda. Ekmek elden, su gölden. Bu yıl değilse gelecek yıl hukuku da bitirecekti. Birden kardeşinin yorganı dikkatine çarptı. Yeni, yepyeni bir yüz kaplanmıştı. Sarıya çalan filiz yeşili üzerine toz pembe, beyaz çiçekleriyle. Yepyeni, evet. Kendi yorganı, yer yer yamalı, mavisi soluk, eski, kirli. Anlıyordu. Gayet iyi anlıyordu. Ana, baba, abla, kardeş. Bir zamanlar hani şu babasının kuş uçmaz, kervan geçmez küçük istasyonlarda müdürlük yaptığı yıllar. O zaman evin bütün umudu kendisindeydi. Okuyacak, liseyi, üniversiteyi bitirecek, avukat olacak, babasını kuş uçmaz, kervan geçmez istasyonların uzayıp giden sıkıntısından kurtaracak, ailesini bir büyük, bir canlı, bir koskocaman şehrin zarif bir avukat yazıhanesi çevresinde toplayacaktı. İçini çekti. Babası o zamanlar şimdiki gibi haftalarca dargın durmaz, annesi, ablası çevresinde dolanır, şimdi kardeşi Erdal'a yaptıklarınca mendili, çorabı, elbisesinin ütüsü, çamurlu ayakkabılarına varana kadar her şeyiyle inceden inceye ilgilenirlerdi. Kardeşine tekrar baktı. Bir tutama alnından sarkmış uzun siyah saçları, derisi gergin yüzü. Uyuyordu. Biçimli burnunun kanatları usul usul oynayarak uyuyordu. Niçin uyumasın? Hukuku bitirmek üzereydi. Ana, baba, abla ekmeğini, aşını düşünüyorlardı. Yarın işe savcı stajyerliğiyle başlayıp sonunda avukatlığa vuracaktı. Kendisi gibi bir şirkette zavallı bir daktilo değildi. Olmayacaktı da. Yatağına oturdu. Başını avuçları içine aldı. Avukat olacaktı kardeşi. Evet, avukat. Şu koca göbekli, uzak akraba gibi. Nefret ederdi böyle koca göbeklilerden. Avukat, doktor, mühendis, mimar. Akları damar damar kanlı, patlak gözleriyle sertçe bakarlardı. Ne istendiğini sertçe sorarlar, karşılarındakinin sözlerini dinlemez, laflarını yarıda keserlerdi. O avukat, babasının amcaoğlu mu ne? Yıllarca önce bir gün, babasının bakanlık emrine alındığında gitmişlerdi. Ortaokul sona yeni geçmişti o sıra. Ne diye takmıştı babası onu ardına sanki? Gitmişlerdi, çat kapı. Kocaman bir konağın kapısı, çarşı içinde. Neden sonra açılan kapıda küçük bir kız ne istediklerini sormuştu. Ne istediklerini. En çok buna kızmıştı. Az kalsın, Allah rızası için bir lokma ekmek diyecekti, dememişti. Keşke deseydi. Sonra da, içeriden kalın, öfkeli, küçük insanları insafsızca kovmaktan hoşlanan bir ses, onun sesi, koca göbekli amcaoğlunun, kimdir o, ne var, ne istiyorlar, hırslı hırslı içine çekti. Yüz yuvarlak top gibi, bereli kalın siyah kaşlı. Belki de 150 kiloluk biriydi babasının amcaoğlu. İşi anlayınca yüzü büsbüzün asılmıştı. İnsan buyur eder, çay kahve, hak getire. Sırtındaki yarım sabahlığın cebinden çıkardığı kocaman bir mendile gürültüyle sümkürdükten sonra efendim demişti. Efendim ne istiyorsunuz? Sabah sabah ne diye rahatsız ettiniz beni? Sütüm, tereyağım, yumurtam, kızarmış ekmek dilimlerim beni bekliyor. Amcaoğlum amcaoğlu bana ne? Yıllar yılı mektebi hukukta dirsek çürütürken bana ne yardımınız dokunuyordu da şimdi beni rahatsız ediyorsunuz? Ben bu mevkiye gelinceye kadar az mı zahmet çektim, çalıştım, kazandım. Sen de çalışıp benim gibi avukat olsaydın. Bunlara söylememiş, söylemek istercesine bakmıştı. Ama dalına basılırsa gözünü kırpmadan söyleyebilirdi. Çünkü karşısındaki adam suratına bağrılı verileceklerdendi. Ellerini önünde uyuşuk uyuşuk kavuşturmuş, boynunu bükmüş, vekalet emrine alındım da demişti. Babasıydı bu. Ortanın sonuna geçtiği o yıl işte, amcaoğlunun karşısında o biçim bir sünepelikle durduğu sıra nefret etmişti bu babadan. Küçük, küçücük, zavallı bir babaydı. Suratına karşı bağırılıp çağrılabilir, üzerleri evrak yığınlarıyla dolu ağır ceviz masalar önünden rahatlıkla kovulabilirdi. Tekme yemiş köpek gibi. Kovmamıştı amcaoğlu, isteksizlikle odasına işaret etmişti. Geçin oturun. Babasının ardında ufacık geçmişlerdi odasına avukatın. Tavanında küçük tozlu bir ampulün sarı sarı yandığı, kitap gazete tomarları içinde maroken koltuk kanepeli bir oda, bir avukat yazıhanesi. Kapıya yakın ufacık bir tahta masa başında avurdu avurduna geçmiş zavallı bir katip. Korkuyla bakmış, masası başında saygıyla kalkıp oturmuştu yerine. Bu katibi de sevmemişti. Hafif sakallı yüzünün çükük avurtları yeşile çalıyordu. Babasının çamurundan, sövülüp sayılmaya yatkın, ayak işlerinde kullanılmaya elverişli bir yaratık. Babası gibi. Babasından da beter. Allah rızası için çalıştırılacaklardan. Omuzlarında dünyanın işini taşısalar gene de değerleri bilinmeyeceklerden. Önündeki deftere bitmez tükenmez yazılar yazıyordu. Başını kaldırıp bakmıyor, dalga geçtiği sanılacak diye soluğunu bile alırken belli etmemeye çalışıyordu. Gülesi tutmuştu birden. Acınmaktan çok gülünmeliydi. Zavallılığın da sınırı vardı. Böylesine behdense ödü kopacak bir insan. Az sonra amcaoğlu, yazıhanenin avluya bakan kapısında görününce fırlayıvermişti katibi masasından. Korku içindeydi. Bir şeyler söylemek istemişti. Avukatsa, 150 kilosuyla onu da, söylemek istediklerini de ezip geçmiş masasına kurulmuştu. Demek bakanlık emrine alındın. Babası ellerini önünde kavuşturmuş. Hemen hemen hiç böyle görmeye alışmadığı, kuş uçmaz, kervan geçmez istasyonlardaki hamallara kabaca bağırıp çağıran babası. Belli belirsiz, zavallı, uyuşuk bir sesle başını sallamıştı, kaşının ucuyla oturduğu koltukta. Maalesef evet. Koca göbekli, kalın siyah kaşlı avukat başlamıştı. Maalesef evetmiş. Neden maalesef oluyor? Kim bilir amirlerine ne gibi bir ukalalık yaptın ki? Ben mi? Bendeniz mi? Avukatın kıllı kocaman eli havaya kalkmıştı. Bana kendini anlatmaya kalkma. Siz küçük memurlar. Söylemiş, söylemiş, bütün küçük memurları tanır ya da bütün küçük memurlara hıncı varmış gibi söylemiş, içini dökmüş, sonra nefretle bakmıştı katibine. Aç bakalım, bir dosya aç. Kardeşine yeniden baktı. Onun gibi olacaksın değil mi? O koca göbekli gibi. Ol, cehennemin dibine kadar yolun var. Ananı, babanı, ablanı çevrene topla. Bana gelince, ben o koca göbeklinin sıska katibi olmayacağım. Beni anan, baban, ablan gibi çevrene alamayacaksın. Sana beni yanına katip almak zevkini verdirmeyeceğim. Kirli kısa donu, karmakarışık saçları, hafifçe uzamış sakalıyla yataktan kalktı. Duvarda asılı küçük el aynasına gitti. Aldı, yüzüne baktı, beğenmedi. Hiçbir zaman beğenmemişti bu yüzü. Ayvaya benziyordu. Elmacık kemikleri fırlak, avurtları çökük bir yüz. Çeneye doğru sivriliyordu. Böyle ayva suratlı, ortanın sonundan ayrılmış bir şirket katibi. Koca göbekli avukatın sıska katibi kadar sünepe olmasa bile gene de beğenilmezdi. Ne diye beğeneceklerdi? Ha koca göbekli avukatın zavallı katibi, ha şirkette daktilo. Aynayı yerine tam asacaktı, bitişik avludaki komşu kızını gördü pencereden. Her şey silindi. Kız yüz yıkamaya çıkmıştı. Bal rengi kısacık geceliği, çıplak bacakları. Perde açıktı. Bakıverse görürdü. Darmadağın saçlarıyla yıkanmamış ayva suratını mı gösterecekti? Perde ardına gizlendi. Kardeşi gibi yakışıklı olsa ne diye gizlensin? 2. Üst pencerenin beyaz perdesi ardından gözetlendiğini bilmiyor değildi kız. Az önce de darmadağın saçlı bir baş seçer gibi olmuştu pencerede, sonra kaçıvermişti. Hangisiydi? Şirketteki daktilo mu, hukuktaki mi? Hangisi olursa olsun ama şirketteki daha işine gelirdi. Daktilo. Kendi neydi? Trikolarda, tam da birbirlerine göre. Yakışıklılık karın doyurmuyordu. Sonra Avrupa'ya gideceğini söylemişti ablası küçüğün. Küçük ona göre değildi. Büyük de en iyisi. Avlunun öbür başındaki musluğa gitti. Çabucak yıkadı elini yüzünü. Beyaz havlusuyla uzun uzun kurulandı. Mahsustan. Uzasındı. Penceredekinin kim olduğunu öğrenmeliydi. Çoğu günler bugünkü gibi saçları darmadağın bir baş belirip yitiverirdi. İki kardeşin o odada yattıklarını biliyordu. Bu herhalde büyüktü. Küçük olsa kaçmazdı. Niye kaçmazdı? Bilmiyordu ama kaçmazmış gibi geliyordu. Öylesine rahat, bir parça da alaycıydı. Çekinmeden bakıyordu gözlerinin içine. Elinde havlu ağır ağır gelirken pencereye tekrar baktı. Merhaba yavrum. Ürktü. Suçüstü yakalanmışçasına. Babalarıydı çocukların. Gözlüklü, avurtları çökük, saçları kırçıl. Aşağıdaki odanın penceresine abanmış, yiyecekmiş gibi bakıyordu. Ne zaman evde olsa ille de sabahları hep böyle abanır, yiyecekmiş gibi bakardı. Bozmadı. Merhaba amca. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Elinde olmayarak başı kalktı. Üst penceredeki karaltıyı tekrar görür gibi oldu ama hangisiydi? Seni gece rüyamda gördüm. Uzun siyah kirpikli kara gözleri ışıl ışıldı ihtiyarın. Ya öyle mi amca? Gelin olmuşsun, teller pullar içinde. Bu kara gözler, uzun siyah kirpikler büyük oğlununkine ne kadar benziyordu. Bir de güzel olmuştun ki. Sahi, sahi tabii. Bilmiyor musun güzel olduğunu? Büyük oğlu düşünerek ihtiyarı dinliyordu ama pek bir şey anladığı yoktu. Birden annesinin hırçın sesini duydu. Nursen, yine suçüstü yakalanmışçasına efendim anne dedi. Neredesin? Elimi yüzümü yıkadım. Ne bitmez el yüz yıkamakmış bu. Geliyorum. Bal rengi eteklerinin altındaki çıplak bembeyaz bacaklarıyla koşarak uzaklaştı. Emekli şimendiferci pencereye iyice abanmıştı gene. Kız avlunun karşısındaki odalarından içeriye girinceye kadar öylece baktı. Yiyecekmiş gibi. Bu kız, ah bu kızın bal rengi etekleri, tombul beyaz bacakları. Gece düşünde görmüştü onu gerçekten de. Teller pullar içinde. Bir oğlanla evleniyormuş. Oğlan sonraları büyük oğlu olmuştu. Daha sonra da kendisi. 35 yıl önce karısıyla evlendiği gün gibi ama kolundaki karısı değil. Bu komşu kızı Nursen. Gerdek odasına doğru ağır ağır giderlerken. Hırsla çekildi pencereden. Şu karıdan, şu 35 yıllık kart karıdan düşte bile rahat yoktu. Gerdek odasına tam giderlerken önlerine çıkıvermişti. Ağlıyordu. Utanmaz adam, azgın herif. Saçından başından da mı utanmıyorsun? Boyunla beraber çocukların var. Allah kahretsin seni. Ter içinde uyandığı sıra fosforlu çalar saat gecenin ikisini gösteriyordu. Elleri arkasında küçük odanın kırmızısı, moru, yeşili sarısı solmuş, yer yer yenilmiş eski kiliminin üzerinde köşeden köşeye gidip gelmeye başladı. Canı sıkıldığı zamanlar yaptığı gibi. Neydi bu karıdan çocuklardan çektiği? Yıllar yılı Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez istasyonlarında onlar için ömür tükettiği yetmiyor muydu? Büyümüşlerdi çocuklar işte. Kız bir mağazada kasiyer, oğlan şirkette daktilo, küçükse yarın öbür gün hukuku bitirecek. 7 günlerini yitirdim, bıyıklarını bitirdim. Elleri ekmek tuttu. Düşsünler yakamdan, azat etsinler, tekaüde çıkarsınlar. Ulan devlet çıkardı tekaüde, bunlar çıkarmıyor. Bundan böyle bir bu kadar daha yaşayacak değilim. Ne karı, ne evlat. Defolsunlar başımdan. Defolsunlar efendim, defolsunlar işte. Bu ev benim evim. Ben bu evi devletin verdiği ikramiyeyle aldım. Satmayacağım, satmayacağım işte. Parasını ite köpeğe yedirmeyeceğim. Durdu. Elleri arkasında sesli sesli. Gitsinler tabii, defolsunlar, istemiyorum. Bakılmaya filan ihtiyacım yok benim. Düşünmesinler beni. Romatizmalarımdan, şekerlerimden onlara ne? Hem nerede şeker? Hani kaldı mı? Kalp kaldı mı? Kalsa bile onlardan bana ne? Yalnız olsam kafamı dinlerim. Hepsinden nefret ediyorum. Gitsinler. Beni evimde yalnız bırakıp gitsinler. Defolsunlar. 3. Babasına kahvaltısının hazır olduğunu haber vermek için aşağı inen iki oğlanın büyüğü Ayşe, babasının kapısı önünde durdu. Usulcacık yanaştı. Kapı çatlağından içeriye baktı. İhtiyar gene odanın ortasında dikilmiş, karşısında biri varmış gibi kendi kendine sinirli sinirli konuşuyordu. Şekerinin yüksek olmadığı çoğu günler gibi. Şekeri, kalbi, baş ağrısı rahat bıraktı mı böyle olurdu çokluk. Üzerine varılmazdı, varılamazdı. Bağırır, çağırır, kıyametleri koparırdı. Ayşe siyah iş önlüğü içinde merdivenleri tekrardan çıktı, mutfağa geldi. Annesinin yanına. Annesi çaydanlığı indiriyordu ocaktan. Anne. Kınalı saçlarının dipleri ağarmış anne bakmadan sordu. Ne var? Babam gene kendi kendine konuşuyor. Sofra hazır demedin mi? Odasına girmedim ki. Nereden gördün kendi kendine konuştuğunu? Kapının çatlağından. Ben seni adamı kapı çatlağından gözetle diye mi gönderdim? Ne yapayım? Girmeye korktum. Niye? Bağırır çağırır gene. Telin mi dökülür bağırırsa? Git çağır haydi. Çağrılırsa kızacağını, çağrılmazsa laf edeceğini biliyordu. Emekliye ayrılalı bir şeyler olmuştu adama. İlle de şu son haftalar. Vara bağırıyor, yoğa bağırıyor, kovuyordu topunu birden. Gidin efendim, gidin başımdan, defolun. 7 gününüzü yitirdim, bıyığınızı bitirdim. Alın ananızı gidin, beni bırakın evimde. Yetmiyor mu bunca yıl? Sizin kör boğazınız için Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez istasyoncuklarında ömür tükettiğim. Çay bardaklarını, peynir tabağını, ekmeği filan tepsiye koydu. Hiç böyle değildi yıllar yılı. Kızdı mı bağırır çığırırdı ama evden kovduğunu hatırlamıyordu. Şu son günlerde çıkmıştı bu, evden kovma icadı. Acıyordu. Acımasa toplar çocuklarını basar giderdi. Aç mezarı yoktu ya, kız çalışıyordu. Büyük oğlan desek oğlan çalışıyordu. İkisinin maaşıyla gül gibi geçinebilirlerdi. Ama acıyordu. Şekeri vardı, kalbi vardı, gözleri iyi görmüyordu. Bakılmaya, yıkanıp arınmaya ihtiyacı vardı. Demek babası gibi, yaşlandıkça kötü huyları azıtacaktı. Kaynanasının vaktiyle anlattığına göre kaynatasının babası, yani kocasının dedesi tıpkı böyleymiş. Vara bağırır, yoğa bağırırmış. Karısını çocuklarını filan kovarmış evden. Ama onun Allah vermeye başka huyları da varmış. Kız çocuklarına sataşmaya kalkarmış, sübyancı. Birinde komşular bu yüzden sopaları çekmiş, az kalsın öldüreceklermiş. Tepsiyi sofadaki yemek masasına götürüp bıraktı, geri döndü. Ekmek bıçağını, şeker kutusunu unutmuştu. Bereket versin kocasının sübyancılığı yoktu. Kim bilir, belki de sonraları teperdi. Demek dedesinin dırdırcılığını almış, sübyancılığını almamıştı. Şimdiye kadar görmemişti komşusunun karısına kızına sarktığını. Anne, seninki giyinmiş gidiyor. Döndü. Benimki kim? Büyük oğlun. Nereye gidiyor, kahvaltı etmeyecek miymiş? Sordum, yüzüme bile bakmadı. Baban, o da öyle. Kahvaltı hazır baba dedim, bakmadı bile yüzüme. Kocasının huyunu biliyordu ama büyük oğluna ne oluyordu? Sızılı bacaklarının ağrısına boş vererek kalktı çömeldiği yerden dışarı çıktı. Kalın siyah kaşlarıyla babasının gençliğini hatırlatan büyük oğlunu merdiven başında yakaladı. Nereye gidiyorsun oğlum? Bakmadı bile. Cehenneme. Böyle terslenmelere alışkındı anne. Kahvaltı etmeyecek misin? İçeride öküz gibi uyuyan Mahtum Bey'e sorunu. Ne biçim laf bu İskender? İşinize gelmedi değil mi? Mahtum Bey'e yarının avukatına dil uzatışım işinize gelmedi. Avukat Bey, koca göbekli gebeş. Kafasında yıllar önceki amcaoğlu avukat indi gitti. Anne arkasından bomboş gözlerle uzun uzun baktı. Avukat Bey, koca göbekli gebeş. Ne demek istemişti? Ne istiyordu çocuktan? Her zaman, her zaman böyle. Böyle olduğu halde bir günden bir güne karşılık vermemişti. Kıskanıyor muydu? Belki değil, kıskanıyordu. Şüphe mi var? Oğullarının yattıkları odaya geldi. Küçük oğlu dün tertemiz kapladığı yeni yüzlü yorganının altında mışıl mışıl uyuyordu. Öpmek geçti içinden. Kıyamadı. Uyandırabilirdi. Büyük oğlunun karmakarışık yatağını toplamaya başladı. İlk eline geçecek paradan onun yorganına da güzel bir yüz alacaktı. Aslına bakılırsa küçük oğlununkini yeni yüzde yüzlemekte acele etmişti. Büyüğe de aldıktan sonra yüzlemek en doğrusuydu ya, olmuştu işte. İyi olmuştu, okuyordu. Yarın hukuku bitirip babasını, anasını, ablasını, ağasını çevresine toplayacaktı. Yemeyip yedirmeleri, giymeyip giydirmeleri gereksin. Büyük oğlan eşeklik etmese de kardeşinin suyuna gitse kendi kazanırdı. Ama ediyordu işte. Kıskançlığa ne lüzum vardı? Kendi okuyamadı da kardeşi okudu diye içleniyorsa, küçüğün ne suçu vardı bunda? Ortayı tam bitireceği sıra başına zorlu ağrıyı veren küçük kardeşi değildi ya, Allah'tı. Demek Cenab-ı Allah istememişti okuyup büyük adam olmasını. Doğrucası seviyordu küçük oğlunu. Dünya bir yana, küçük oğlu bir yana. Babalarından pek bir gün görmemişti. Küçükten görecekti inşallah. Her şey küçüğün dediği gibi olmalıydı. Mesela şu ev, herif dayatıyordu ya, kulak astığı yoktu. Hele o gün gelsin, küçük oğlu hukuku bitirsin, diplomasını alsın, sıra Avrupa'ya gitmeye gelsin. Oğlan doğru düşünüyordu. Bir ev, ufacık bir ev neydi ki? Satılsın, paraları ona verilsin, atlayıp gitsin. Bir yıl, iki yıl, gerekirse 3-4 yıl. Yapsın doktorasını Avrupa'da, dönsün memlekete anlı şanlı, açsın yazıhanesini, toplasın babasını, ağasını, ablasını başına. Anne davet mi bekliyorsunuz, çay hazır dedi kızı sinirli sinirli. Sus dedi, oğlan uyuyor. Uyuyorsa uyansın artık canım, kızdırlanıp durmasana. Ben sizi bekleyemem, içip gideceğim. Gitti, gitti ya. Küçük de uyanmıştı, geriniyordu. Annesiyle bakışları karşılaşınca yataktan fırladı. Vay anneciğim, abim gitti mi? Gitti yavrum, o eşek kızın patırtısına uyandın değil mi? Yok canım, uyanıktım, şekerleme yapıyordum. Açık mor kısa donu, atlet vanilası içindeki çok biçimli genç hareketlerle bir süre jimnastik yaptıktan sonra annesinin hayran bakışları önünde dimdik durdu. Hayırdır inşallah, de. Kadın gururdan kırılarak, hayırdır inşallah dedi. Rüya mı gördün? Elleriyle saçlarını geriye attı. Hem de nasıl? Atlamışım sirkeciden Semplon'a, ver elini Paris. Son aylarda bu türlü düşlerini sık sık dinlediği oğlunu gün geçtikçe daha iyi tanıyordu kadın. İçini çekti. O da olacak inşallah yavrum. Niye olmasın? Hele bitir mektepçi izini hayırlısıyla. Erdal'ın ela gözleri içten içe aydınlık, cıvıl cıvıldı. Annesini iki omzundan kuvvetle tutup sarstı.